Ayrım 8. Kardeş Kavgası. Nikos Kazantzakis. Sayfa 85. 5. Elinde gümüş vazo, kiliseye dönen peder Yanaros, insanoğlunun yüreği ne kadar da alçalabiliyor diye düşünüyordu. Tanrı gerçekten yüz çevirdi. Onun bakışından yoksun kalan yeryüzü de karanlıklara gömüldü. Köyün daracık, pis kokulu yollarından geçerken Tanrı kayboldu, Tanrı kayboldu diye söyleniyordu. Her yer yıkıntı, kurşunlarla delik deşik edilmiş kapılar sağa sola sıçramış kan izleriyle doluydu. Aç köpekler bir parça leş peşinde yerleri kokluyorlardı. Peder Yanaros gümüş vazoyu kucakladı, birden Tanrı'yı elinden tutmuş, insanların çektiklerini göstermek üzere Castello sokaklarında gezdiriyormuş gibi geldi. Bak diyordu Tanrı'ya, in gökyüzünden, orada ne işimize yarıyorsun? Sana burada ihtiyacımız var ulu Tanrım, Castello'da. Bak, savaş biraz daha sürerse herkes birbirini yiyecek. Bizde insanlıktan eser kalmadı Tanrım, yüzlerimiz canavarlaştı. Savaş bizi yırtıcı hayvanlara dönüştürdü. Daha önceki gün sakin ve aklı başında bir adam olan muhtar Stamatis Baba, kulağını koparmak üzere dokumacı Stalianos'un üstüne saldırmadı mı? Ya binbaşı geldiğinden bu yana ne kadar kötüledi. İnsan değil artık. Kana susamış bir kaplan. Bu böyle ne kadar gidecek? Nereye varacak Tanrım? Her yanda şeytanın yüzü, Tanrı'nınkinin yerini alıyor. Tanrım yardım et de bana teslim ettiğim bu küçücük köye senin görüşüne egemen kılayım. Düşüncesi bir karanlık deniz üstünde çalkalanarak yürüyordu. Bu dünyada diye düşünüyordu. Ya kurt olmak gerekiyor ya da kuzu. Kimi yiyor, kimi de yenilip yutuluyor. Ulu Tanrım, ikisinden de iyi ve güçlü bir üçüncü hayvan yok mu? Varlığının derinliklerinden bir ses ona karşılık veriyordu. Var peder Yanaros, sabret. Binlerce yıldan beri insan olma yolunda. Henüz bunu başaramadı. Çok mu acelen var? Tanrı'nın acelesi yok peder Yanaros. Peder Yanaros kışlanın önünde durdu. Dizleri titriyordu. Yiyecek kalıntılarının çektiği bir sürü çocuk çöp yığınının önünde durmuş karıştırıyorlardı. Karınları davul gibi, bacakları sazlar kadar ince, birçoğu koltuk değneklerine dayanmış, koşuşup duruyorlardı. Bazılarının 8-10 yaşında sakalı çıkmıştı bile. Peder Yanaros yanlarına yaklaşmak isterdi ama ne diyebilirdi bu çocuklara? Hepsi birer küçük canavar kesilmişti. Peder Yanaros'ta onlara verecek şey yoktu. Ağzını açmadan, çocuklara bakarak olduğu yerde çakıldı kaldı. Yaşlı gözlerle onlara bakarken zayıf, yalın ayak, saçları dağınık, bez parçasına sarılı 3 yaşlarında bir çocuk ölüsü taşıyan yaşlı bir kadın geniş adımlarla önünden geçti. Kazmasını sırtlamıştı, gözleri yuvalarından uğramış ve kupkuruydu, ara sıra da isterik çığlıklar atıyordu. Peder Yanaros bu kadını tanıyordu, köyün ebesi ihtiyar Areti'ydi, çocuk da torunu, papazı görünce vahşi bir kahkaha attı. ''Öldü peder Yanaros'' diye bağırdı ona, ''Git efendine söyle öldü, yavruma verecek bir lokma ekmeği de yok muydu?'' Peder Yanaros karşılık vermedi. Davul gibi şiş karınlı, iskeleti andıran, göğsü ve kemiklerinden başka şeyi seçilmeyen koca kafasıyla küçük, yeşile çalan gövdeye bakıyordu. İhtiyar kadın dudakları büzülmüş, deli gibi gülerek nefret dolu bakışlarla süzüyordu Peder Yanaros'u. Birden haykırmaya koyuldu. Küçücük çocukların açlıktan ölmesine göz yuman bu tanrı nasıl tanrıdır Peder Yanaros? ''Sus Areti'' diye yalvardı ihtiyar papaz. ''Sus, Tanrı'ya küfretme.'' ''Neden küfretmeyecekmişim?'' diye haykırdı kadın. ''Korkacak ne kaldı? Bana artık ne yapabilir?'' Ölü çocuğu gösterdi. ''Senin Tanrın bana artık ne yapabilir?'' Papaz kutsamak istercesine elini çocuğa uzattı ama ihtiyar birden ölüyü çekiverdi. ''Ona dokunma.'' diye bağırdı. ''Nereye götürüyorsun onu Areti?'' ''Tarlama gömeceğim, işte kazmam.'' Son duasını okutmadan mı gömeceksin? Ben de seninle geliyorum. Yaşlı kadının dudakları büzüldü, ağzından köpükler saçıldı. Dua mı, ne duası? Onu diriltebilir misin? Diriltemezsin değil mi? Öyleyse beni rahat bırak. Torununu kollarında sıkarak geniş adımlarla tarlanın yolunu tuttu. Peder Yanaros başını eğdi, gümüş vazoyu göğsünde sıktı. Bu ihtiyar kadına ne yanıt vereceksin Tanrım diye soracaktı, korktu ve sustu. Başı önüne eğik, köyün içinden geçerek kilisenin yolunu tuttu. Alçak bir kapı açıldı, iki büklüm bir ihtiyar kadın başını uzattı, papazı görünce hat çıkardı. Onu bana Tanrı gönderdi diye mırıldandı. Sorarım yanıtını verir nasılsa. Bir oğlu dağda Kızıltakillerle birlikte savaşıyordu. Bir gece askeri boğazlamak üzere köye inmek isteği duyulmuştu. Neden? Zavallı askerler ona ne yapmışlardı? İhtiyar kadın kendi kendine bu soruları sorup duruyor, bir türlü yanıtını bulamıyordu. Tanrı'ya şükürler olsun, peder Yanaros tam sırasında geçmişti. Kendisine verecekti soruların karşılığını. Yaşlı kadın onu yolun ortasında durdurdu, elini öpmek için eğildi. ''Muhterem peder'' dedi. ''Seni bana Tanrı gönderdi. Biraz duruver, sana soracaklarım var.'' ''Konuş nine'' dedi papaz. ''Ama çabuk ol, acelem var çünkü.'' ''Neden herkes birbirini öldürüyor muhterem peder? Neden benim oğlum da savaşıyor?'' ''Zavallı askerleri öldürmek istiyormuş. Askerler ona ne yaptı?'' ''Bütün bunları kafamda evirip çeviriyorum muhterem peder. Bir türlü anlayamıyorum, uyuyamaz oldum.'' ''Ben senden iyi mi anlıyorum sanıyorsun nine?'' dedi ihtiyar papaz. ''Ben de Tanrı'ya bütün bu soruları soruyorum, karşılık vermiyor. Karşılık vermedikçe kararsız yürüyeyim, kimden yana çıkacağını bilemiyor. Sabret nine, göreceğiz bakalım.'' İhtiyar kadın başını salladı. Ellerini gökyüzüne kaldırdı, bir şeyler söylemek istedi. Ama ne diyebilirdi? Kapıyı kapatıp içeri çekildi. Peder Yanaros güçlükle soluk alarak yoluna devam etti. Hava ağırdı, leş kokuyordu. Ölüleri pek derine gömmemişlerdi, kokuları ortalığı tutmuştu. Köyün çevresindeki tarlalarda topraktan fışkıran bir ayağa ya da kafatasına rastlandığı oluyordu. Gündüzleri köpekler toprağı kazıyor, geceleri çakallar ölüleri yiyorlardı. Ertesi sabah yağmur yağmışsa başka kafalar, başka bacaklar fışkırıyordu yerden. Peder Yanaros dumanı tüten bir yıkıntının önünde durdu ve burnunu tıkamak zorunda kaldı. Önceki gün Kızıl Takyeliler köye girdiğinde evin sahibi ihtiyar Manolakis ile karısı Kalio Ana yıkıntıların altında ezilmişlerdi. Papaz onları iyi tanır severdi. İkisi de sakattı, ev tepelerine yıkıldığında kaçamamışlardı. Çocuksuz, Tanrı'dan korkan, yaşlılık günlerinde bile birbirlerini seven iyi insanlardı. Küçücük avlusunda bir teneke fesleğen bulunan tek köy evi onlarınkiydi. Yaz akşamları şimdi papazın durduğu yere kapının eşiğine oturur, neşeyle gelip geçenlere seslenirlerdi. Şimdi onlardan kala kala bir leş kokusu kalmıştı. Papaz başını salladı. İnsan gövdesi nedir ki diye düşündü. Çürümüşlük ve leş kokusu, ölümsüz ruh, bu lağım çukuruna inmeye nasıl tenezzül edebilir? İşte bunun için ölümden korkmuyorum. Yıkıntılardan uzaklaştı. Ulu Tanrım diye mırıldandı. Ne yapmalı? Yardım et, bir şeyler söyle bana. Sana her gün raporumu veriyorum. Köyün ne hale geldiğini biliyorsun. Yiyecek şeyimiz kalmadı. Her geçen gün eriyoruz. Her geçen gün askerlerden biri kaçıp dağdakilere katılıyor. Aforoz edilen oğlum Kızıl Takyelilerin komutanı. Kartal Tepesi'nden bize her gün haber yolluyor. Teslim olun, teslim olun. Yoksa vay halinize. Ne yapmalıyız, ne yapmalıyım? Az önce Areti'nin sana sövdüğünü duydun. Gerçekten dayanacak halimiz kalmadı. Açlıktan ölen çocukları nasıl kurtarmalı? Bana bir öğüt ver Ulu Tanrım. Köyü yakılıp yıkılmaktan kurtarmak için dağdaki partizanlara mı teslim edeyim? Ya da kollarımı kavuşturup merhametini mi bekleyeyim? Ne yazık ki insanız Ulu Tanrım, bekleyemeyiz. Merhametin gecikiyor. Genellikle de bizi ölümden sonra öteki dünyada gelip buluyor. Ama ben merhametini yeryüzünde göstermeni istiyorum. Bir an sustu. Ne olursa olsun diye eklediği yüksek sesle, merhametini yeryüzünde göstermelisin. Bir karar vermiş gibiydi, adımlarını sıklaştırdı. Kiliseye varmadan az önce alçak bir kapının önünde durdu. Veremden ölmek üzere bulunan köy öğretmeni burada oturuyordu. Cezaevleri ve dayak hakkından gelmişti. Kimseye boyun eğmeyen biri olduğundan peder Yanaros onu severdi. Öğretmenin evinden çıkabildiği sıralar bir papaz ayinden sonra onu hücresine kahve içmeye davet etmişti. Önce öğretmen uzak durmuş, pek konuşamamıştı. Papazlarla konuşmayı sevmediği açıkça belli oluyordu. Ama yavaş yavaş açıldı, yeryüzünde yaşayan yoksul ve kendisi gibi veremli bir dost gibi İsa'dan söz etmeye koyuldu. Kendisine inananların dağıldığı büyük kentleri geziyordu. Kimi fabrikada çalışıyordu, kimi de maden ocaklarında. Aralarında öğrenciler, kendisi gibi aç öğretmenler de vardı. ''Onu görüyorsun demek'' diyordu kendinden geçen papaz. ''Tanıdığın biri gibi söz ediyorsun ondan. Ara sıra görüyorum diye karşılık verdi öğretmen gülümseyerek. Papa saç çıkardı. Ulu Tanrım dedi, bir şey anlamıyorum. Ancak neden sonra konuğu gidince Peder Janoros anladı. Öğretmen Lenin'den söz ediyordu. Bir an alçak kapının önünde durdu. Çalacak mıydı kapıyı yoksa çalmayacak mıydı? Öğretmen yatağına uzanmıştı. Ateşi yakmak için eğilen karısına bakıyordu. Küçük oğlu Dimitraki arkalıksız bir iskemleye oturmuş alfabesini heceliyordu. Soluk benizli, düşkün bir çocuktu Dimitraki. Ayakları şişmeye başlamıştı, gözleri büyüyordu. Turuncu benekli, cılız ve yara dolu bir kara kedi ocak başında mırıltılar çıkarıyordu. Dışarıda köpekler havlıyor, kapılar vuruluyor, daha da uzakta postallar yolu dövüyordu. Ama evin içi sessizdi. Yalnız alfabesini heceleyen küçük çocuğun sesi duyuluyordu. Öğretmen gözlerini kapadı. Birden evin sessizliği onu ürkütmüştü. Artık günlerinin sayılı olduğunu biliyordu. Öksürdüğünde karısını ürkütmemek için arkasına dönüyor, şiltenin altına gizlediği kan kırmızı mendiline kan tükürüyordu. Ölümcül hasta olduğunu bildiği halde evin sessizliği onu mutluluk gibi ürküttü. Olamaz diye düşündü. Herhalde bir yerde bizim için büyük felaketler hazırlanıyor. Erken ihtiyarlayan, somurtuk, siyah başörtüsünün altında suskun duran, ağzını hiç açmayan karısına baktı. Yıllardan beri yoksulluk, korku ve hastalıkla boğuşuyorlardı. Sonra bakışlarını soluk benizli, açlıktan ayakları şişen biricik oğluna dikti. Onun bu hali yüreğini paralıyordu. ''Hiç olmazsa çocuklarımız biraz olsun mutluluğa hak kazanacaklar mı? Üstümüze basarak geçebilmeleri için çukurları gövdelerimizle doldurduk. Geçebilecekler mi?'' Dimitrakin bir gün alfabesinin sonuna varacak mı? Varmasına fırsat verecekler mi? Castello'da her gün kadınlarla çocukları öldürüyorlar. Castello'da, Yunanistan'da, bütün dünyada. Eski dünyanın sonu, yenisinin başlangıcı bu. Bizim kuşak iki değirmen taşı arasında gövdesiyle ve ruhuyla un ufak oldu. En önemli anlarda yeniden doğabilsen... Bu Çin lanetlemesinin altında eziliyoruz ve görevimiz bu lanetlemeyi kutsama haline getirmek. Çetin bir görev, ağır bir iş. İnsanoğlunun kendini beğenmiş erdemleri, kutsallık, inatçılık, yiğitlik, imdat. Öğretmen gözlerini kapamış, düşüncelere dalıp gitmişti. Kaç yıldan beri yüreği korkuyla umut arasında gidip geliyordu. Korku ve umut dolu yıllar daha ne kadar sürecekti? Gözlerini açtı yeniden karısına, çocuğuna, köye ve tüm Yunanistan'a baktı. Hayal gücü onu dünyanın çevresinde dolaştırdı. Her yer ne kadar çok korku ve umutla doluydu. Her zaman böyle mi olmuştu acaba? Yoksa yeryüzü çökmeye başladığında mı artmıştı insanoğlunun acıları? Bir felaketin yuttuğu eski çağların kentini düşünüyordu. Çağdaş dünya o kente ne kadar da benziyordu. Uygarlıkların yeni doğan açlıklarını, şişen göbeklerini, doymak bilmez tutkularını, sonunda yıkılışlarını hatırladıkça öğretmen zevk ve korkuyla ürperiyordu. Pompei kilerleri yiyecekle dolup taşıyordu. Kadınları boyalı ve kısır orospular, erkekleri ise usta, alaycı, yorgun bezirganlar ve sözde yazarlar ve tüm tanrılar, Yunanistan, Mısır ve Doğu'nun tüm tanrısal köpekleri, 5. sınıf yırtıcı haydutlar, kötü bir sırıtışla insanların ruhunu, adaklarını aralarında paylaşmak üzere ortak olmuşlardı orada. Oysa Vezüv yanardağının ayaklarına serili olan kent, ertesi günü umursamıyordu, boş veriyordu. Bugün bütün dünya Vezüv'ün patlamasından az önceki Pompei'yi hatırlatıyor. Sefil kadınlar, inançsız ve yasasız adamlar, fabrikalar ve hastalıklarla bu dünyanın işi ne? Bütün bu usta bezirganlar niçin yaşıyor? Sıra kendilerine gelip tiyatrolara, gece kulüplerine, batakhanelere kurulmaktan başka niçin büyüyor bütün bu şımartılan çocuklar? Bütün bu madde düşünceyi köstekliyor. Bizden önceki kuşaklar tüm düşüncelerini parlak bir uygarlık yaratma uğruna kuramlar, şaheserler, bilimler, kurumlar yaratmakta harcadılar. Artık hepsi tükendi, yok olmaktan başka çareleri kalmadı. Yaşasın düşünceye yeni kapılar açacak barbarlar. Efendilerin işkembelerini şişirip üzerinde kestirdikleri masalara aç yığınlar saldırıyor. Kutsal an. Gürültüye uyanan efendiler gülerek dönüyorlar. Dönmeleriyle sararmaları bir oluyor. Uşaklar ayaklanmış. İşçiler, rençberler, dadılar, aşçılar, oda hizmetçileri. Kutsal an. Düşüncenin, sanatın ve yaratıcılığın en büyük anıtları insanoğlunun bu önüne geçilmez itişinden doğmuştur. Maddeden bitki örtüsüne, bitki örtüsünden hayvanlara, hayvanlardan insanlara varıncaya dek gizemli biri özgürlük için dövüşüyor. Her çağ onun farklı bir yüzünü görüyor, bir maske görüyor daha doğrusu. Çünkü çeşitli görünüşler altında değişmeyen biri, bugünkü yüzü saldırıya geçen bu müthiş yığınların önderliği. Kadın ocağın önünden kalktı, kocasının düşünceye daldığını gördükçe onu oyalamak için konuşmaya giriyordu. Önceki gün, dedi, gümüş bir kutu içinde Meryem Ana'nın kuşağıyla Aynaroz Dağı'ndan bir papaz geldi. Komşumuz Lenakya Ana söyledi. Öğretmen sinirlendi. Sus kadın, kanımı kaynatıyorsun. Ah, çan kulelerinin çevresinde dolaşan şu akbabalar, sahte tören yöneticileri, insanlık ne zaman açacak gözünü? Yeniden bir gıcık tuttu, kırmızı mendiline tükürdü ve başı yastığa düştü. Konuşmayalım, dedi, yorgunum. Birkaç dakika güçlükle soluk alarak sırtüstü yattı ama birden gücünü kazanır gibi oldu, yatağın içine oturdu. Yetiş ben Yehuda, diye düşündü. Ben Yehuda, yetiş, imdat. Göz kapaklarının altında zayıf gövdeli, kalkık burunlu, her umutsuzluğa kapılışında kendisine cesaret veren ufak tefek veremli Yahudi'yi, ermiş ben Yehuda'yı, inatçı ben Yehuda'yı daha iyi görebilmek için gözlerini kapadı. Ben Yehuda, Ukrayna'da yoksul bir köy öğretmeniydi. O da ciğerlerinden hasta ve ölmek üzereydi. Ama günün birinde dev bir düşünce akıl almaz bir biçimde kafasında beliriverdi. Ahdi Atik'in yazıldığı ölü dili canlandırmak ve bu klasik İbranice'yi yeryüzündeki tüm Yahudilerin ortak dili yapmak düşüncesini köyündekilere aşılamaya çalıştı, yuhalandı. Varını yoğunu bırakıp Polonya'ya gitmeyi, orada yaşayan Yahudi yığınlarına bunu aşılamayı düşündü. Tren bileti alacak parası olmadığından bütün yolu yürümesi gerekti. Gece gündüz ilerliyor, düşüyor, kalkıyor, yoluna devam ediyordu. Polonya sınırına vardığında ayakta duracak hali kalmamıştı. Hastanede ben Yehuda'yı muayene eden doktor başını sallayarak en çok 2 gün daha yaşarsın, dedi. Vasiyetnameni hazırlamanın sırasıdır. Öğretmen olduğuna göre okuma yazma bilmen gerekir. Ama ben Yehuda gülmekle yetindi. İçimdeki büyük düşünceyle nasıl ölebilirim, dedi. Doktorlar delirmiş dediler kendi kendilerine. Ben Yehuda hastaneden kovuldu. Sokağa çıktığında Kudüs'e gitmeye karar verdi. Avrupa'yı yürüyerek aşacaktı. Yola koyuldu, yiyeceği ekmeği dilenerek köyden köye geçiyordu. Ancak Yahudilerin toplu halde oturdukları yerlerde mola veriyor, düşüncesini havrada açıklıyordu. Ama her yerde yuhalanıyor, yoluna devam etmek zorunda kalıyordu. Aylar geçti. Günün birinde ben Yehuda Kudüs'e vardı. Kutsal kente girer girmez toprağı öptü, uyuyacak bir köşe buldu, vakit kaybetmeden düşüncesini aşılamaya koyuldu. Dudaklarımızın temizlenmesini istiyorsak Musa'nın Tanrı ile konuştuğu atalarımızın kutsal dilini canlandıralım. Bu işi yaparken bağnaz Yahudiler kendisine karşı çıktılar. Tanrı'nın ve Ahdi Atik'in dili olan 3 kere kutsal dili günlük yaşama uygulamakla küçülttüğü için dine saygısızlıkla, alçaklık ve dönmelikle suçlandı. Havralardan kovuldu, kendisini dinleyenlerle birlikte aforoz edildi. Ama inatçı ben Yehuda cesaretini yitirmedi. Eserini ortaya çıkarmadan ruhunun kaçıp gitmesini önlemek için onu dişleri arasında sıkı sıkı tutarak çölde vaaz vermeye devam etti. Bir okul açtı, sırf ana dilleri klasik İbranice'yi konuşacak çocuklar doğurması için öğrencilerden bir Yahudi kızıyla evlendi ve bir oğlu oldu ama çocuk dilsizdi. Tanrı'nın sana verdiği en büyük ceza, dediler hemen. Yehova seni yargıladı ve mahkum etti. Yine de ben Yehuda pes etmedi. İnanç dağları devirir, dedi. Ben de dağları devireceğim. Günün birinde 5 yaşlarında olan oğluna bir teke saldırdı. Korktu, çocuğun dilini çözdü. Ahdi Atik'in kutsal diliyle baba baba bir teke diye bağırarak babasına koştu. Mucize 4 yana yayıldı. Öğrenciler akın akın geldiler. Bu düşünce ruhlara sızdı ve kökleşti. Artık yolda giderken eskinin ölü sözcüklerinin canlandığı duyulabiliyordu. Yiğitlik ve inatçılıkla düşünce başarıya ulaşmıştı. Şimdi Filistin'e giderseniz Yahudilerin tuhaf bir biçimde canlanan eskinin diliyle konuştuklarını, pazarlık ettiklerini, dalaştıklarını, seviştiklerini, kitap ve gazete bastıklarını görürsünüz. Doktorların iki günden çok yaşamaz dedikleri Ben Yehuda 40 yıl daha yaşadı. Ancak dev düşüncesinin etli canlı bir insan gibi yollarda gezindiğini görünce ruhunu koyuvermek için dişlerini gevşetti. Öğretmen gözlerini açtı. Yüzüne yeniden huzur gelmişti. İnanç budur diye düşündü. Bu kadar gülünç bir düşünce kendini kabul ettirdikten sonra bizimki neler yapmaz kim bilir. Yeryüzünün temelleri üstünde sarsıldığını şimdiden duyuyorum. İçini çekti. Özgürlüğe kavuştuğumuzu, yeryüzüne adaletin egemen olduğunu görecek zaman bulacak mıyım? Bir anda tüm hayatı kafasından geçiverdi. Yan ya da öğretmenken tutuklanmış, zindana atılmış, kırbaç, rutubet, açlık gövdesinin hakkından gelmişti. Cezaevinden çıktığında bir paçavraydı. Ölmek için doğduğu köye dönmüştü. Her günü can çekişerek geçiyordu ama Ben Yehuda'yı hatırlıyor, ruhunu dişleri arasında sıkıyor ve ölmemekte direniyordu. Onu soluk benizli görüp meraklanan dostları karşısında Ben Yehuda'yı düşünüyor, gülümsüyor ve içimde taşıdığım bu büyük düşünceyle nasıl ölebilirim diyordu. Korkmayın. Birden öğretmen kulak kabarttı. Kapısının önünde biri durmuştu. Karısı da irkildi. Kim olabilirdi bu gelen? Çıplak ayakla avluya çıktı. Kapının çatlağından dışarıya göz attı. Sakalla cübbeyi seçince kimin geldiğini anladı. ''Peder Yanoros'' dedi. ''Alçak sesle açayım mı?'' ''Hayır, açma'' dedi öğretmen. ''Yine Tanrı'dan söz edecek, yorgunum.'' Birlikte soluklarını tutup Peder Yanoros'un postallarının uzaklaşan sesini dinlediler. ''Yazık'' dedi öğretmen. ''O da mahkum.'' Elini yastığının altına götürdü. Önceki gün Erstratis'in kendisine gizlice getirdiği buruşuk not defterini aldı. ''Leonidas, bunu sana vermem söyledi.'' demişti Stratis. ''Kime yollayacağını biliyorsun.'' Sonra Stratis gözlerinin yaşardığını hissetmiş, aceleyle çıkıp gitmişti. Öğretmen başını salladı. ''Biri daha yitip gitti, yazık.'' dedi. ''Büyük bir düşünce uğruna bile değil üstelik.'' Leonidas, Naxoslu anası tarafından uzaktan yeğeni olurdu. Ara sıra gizlice kendisiyle konuşmaya gelirdi. Çok genç yaşta, sivilce ve özlem dolu çağında genç bir kıza aşık olmuştu, ondan kızararak söz ederdi. Kız da kendisi gibi öğrenciydi. Tanıştıkları gün kırlara gitmişler, oğlaklar gibi koşup durmuşlardı. Otlar yumuşamıştı bile, badem ağaçları çiçekliydi. Ortalığı reçine ve güneşte ısınan taşların kokusu kaplamıştı. İlk kırlangıçlar görünmüştü. Hava çok ısındığından öğleye doğru genç kız bluzunun düğmelerini açmıştı. Sonra tatlı bir rüzgar çıkmıştı. İki eski sütunun arasından körfezin bir parçası, insanoğlunun ölümsüz sevgilisi deniz görünmüştü. Gençliğin, aşkın ve denizin gizemli uyumu. Bir gün önce tanımadığı genç kızın eli avucunda, sütunların arasından denizi fark eden Leonidas, yüreğinin otlar, deniz ve sonsuzlukla bir bütün oluverdiğini anladı. Hayatı bir anlam kazandı, dünya ona şaşırtıcı ve yepyeni geldi. Öğretmen defterin yapraklarını titreyen eliyle çeviriyordu. Taptaze bir mezarı kazar gibiydi. Önceki gündü kurşun, yüreğine girmiş, Leonidas, dostu Stratis'in ayakları dibine yuvarlanmıştı. Stratis de partizanların eline düşmemesi için onu sırtlamıştı. Leonidas'ı Castello'da gömmüşler, Stratis cebinde bu defteri bulmuştu. Yazısı incecikti, bazı bölümler mürekkeple yazılmıştı, bazıları da kurşun kalemle. Yer yer harfler karışıyor, siliniyordu. Sayfalara gözyaşları akmış olmalıydı. Birçok sayfada kan içindeydi. Öğretmen başını kaldırdı. ''Karı'' dedi. ''Kapıyı çalan olursa açma.'' 8. ayrımın sonu. Sayfa 95.